Ayrım 14.
Çocuk hastalarına karşı harika olan Stuart, çocuk doktoru rolünden çıktığında sosyal açıdan ne yapacağını bilemez durumda kala kalıyordu. Gruba bile cebi işiyle ilgili ıvır zıvırlarla dolu olarak geldiği olurdu. Lollipoplar, dil kaşıkları, fener, ilaç numuneleri. Son yıl içinde grupta denge sağlayıcı bir güç olan Stuart, kendi deyimiyle insanlaşma projesinde muazzam bir gelişme kaydetmişti. Fakat bireyler arası duyarlılığı hala o kadar az gelişmişti ki grup olaylarını hatırlayışı tamamen aldatmacasızdı. Sandalyesine yaslanıp yanıt vermeden önce gözlerini kapadı. "Şey, bir bakalım." Bonnie ile ve çocukluğu hakkında konuşma isteğiyle başladık. Bonnie sık sık Stuart'ın eleştirmenliğini yapıyordu. Bu yüzden Stuart sözüne devam etmeden önce Bonnie'nin onayını bekledi. "Hayır, pek doğru değil Stuart. Gerçekler doğru ama tonlama yanlış. Bu konuyu çok hafife alıyormuş gibi konuşuyorsun. Sanki eğlenmek için bir hikaye anlatıyormuşum gibi. Şu anda yukarılara çıkıp beni rahatsız eden bir sürü acı veren çocukluk anım var. Farkı anladın mı?" "Anladığımdan emin değilim. Bunu eğlence için yaptığını söylemedim. Bu karımın da yakındığı bir konu ama devam edecek olursam Rebecca ile ilgili bir şeyler oldu. Durmadan kendine süslenip püslendiğini ve Philip'i etkilemeye çalıştığını söyleyen Bonnie'ye kızdı ve aşağılandığını hissetti. Stuart Rebecca'nın elini alnına vurup kahretsin demesine aldırmadan sözlerine devam etti. Sonra Tony, Philip'i etkilemek için daha karmaşık sözcük dağarcığı kullandığımızı hissettiğini söyledi. Philip'in gösteriş yaptığını söyledi. Philip, Tony'ye sert bir şekilde tepki verdi. "Ben Jill'i kadınları kızdırmaktan kaçındığı için gerçek benliğini bulamadığını söyledim. Başka neler var bakalım?" Stuart odayı taradı. "Şey, Philip var. Söylediği değil ama söylemediği bir şey. Sanki tabuymuş gibi Philip hakkında çok fazla konuşmuyoruz. Biraz düşününce onun hakkında konuşmadığımızı bile konuşmuyoruz. Ve kuşkusuz Julius var ama o konuda konuştuk. Bonnie'nin aşırı şekilde koruyucu ve endişeli olması dışındaki Julius konusunda genellikle öyle oluyor. Aslında oturumun Julius kısmı Bonnie'nin rüyasıyla başladı." "Çok etkileyici Stuart," dedi Rebecca. "Ve de eksiksiz sayılır. Yalnız bir şey unuttun. Neymiş o? Kendin. Yine grubun fotoğraf makinesi olduğun, içeri girmek yerine her şeyin fotoğrafını çektiğin." Grup sık sık Stuart'ın katılımının kişisel olmamasıyla ilgili olarak onunla yüzleşirdi. Aylar önce kızının kayan kumlara bastığı ve olayın resmini çekmek için fotoğraf makinesini çantasından çıkarmakla çok fazla zaman kaybettiği için onu kurtaramadığını gördüğü bir kabusunu anlatmıştı. Rebecca o zaman ona grubun fotoğraf makinesi adını takmıştı. "Haklısın Rebecca. Şimdi fotoğraf makinemi bir kenara kaldırıp Bonnie ile tamamen aynı fikirde olduğumu söyleyeceğim. Güzel bir kadınsın ama bu senin için yeni bir haber değil. Güzel olduğunu sen biliyorsun ve benim de öyle düşündüğümü biliyorsun ve kuşkusuz Philip için kendini düzeltip duruyorsun. Saçını bir açıp bir topluyorsun ve okşuyorsun. Bu çok açık. Ben bu konuda ne hissettim? Biraz kıskandım. Hayır, çok kıskandım. Sen benim için hiç giyinip süslenmedin. Kimse benim için giyinip süslenmedi. Bu tür şeyler kendimi hapiste gibi hissetmeme neden oluyor," diye karşılık verdi Rebecca. "Erkeklerin beni böyle kontrol etmeye çalışmalarından nefret ediyorum. Sanki her hareketim gözetim altındaymış gibi." Rebecca her sözcüğü kesik kesik söylüyor, tipik olan ama uzun zamandır gizlenen öfke ve kırılganlığını gösteriyordu. Julius, Rebecca'ya dair ilk izlenimini hatırladı. 10 yıl kadar önce, grup terapisine girmeden uzun yıllar önce onu bir yıl boyunca bireysel terapide görmüştü. Zarif, ince vücudu ve narin yüzüyle Audrey Hepburn'ı andıran biriydi ve onun terapideki açılış yorumunu kim unutabilirdi? "30'umu bitirdiğimden beri bir restorana girdiğimde kimsenin bana bakmak için yemeği kesmediğini fark ettim, yıkıldım." İki bilgi kaynağı Julius'ın onunla hem bireysel hem de grupta çalışmasına rehberlik etmişti. Birincisi, Freud'un terapistlerin güzel bir kadına insanca yaklaşmaları ve kendilerini geri çekmemeleri veya sırf güzel olduğu için onu cezalandırmamaları gerektiğine dair söyledikleriydi. İkincisi, öğrenciyken okuduğu Güzel Boş Kadın isimli makaleydi. Makale gerçekten güzel bir kadının sık sık partiler verdiği ve yalnızca görünüşü için ödüllendirildiği, dolayısıyla başka taraflarını geliştirmeyi ihmal ettiğini söylüyordu. Böyle bir kadının başarı hissi ve kendine güveni çok sığdır ve güzelliği yok olmaya başlar başlamaz başkalarına verecek çok az şey olduğunu görür. Ne ilginç bir insan olma ne de başkalarıyla ilgilenme sanatını geliştirmiştir. Gözlem yapıyorum ve bana fotoğraf makinesi deniyor dedi Stuart. Ne hissettiğimi söylüyorum. Kontrol edici biri olduğum söyleniyor. Duyguların köşeye sıkışmasından konuşun biraz. Anlamıyorum Rebecca dedi Tony. Neyi bu kadar sorun ediyorsun ki? Neden rahatsız oluyorsun? Stuart yalnızca senin de kendine söylediğin bir şeyi söylüyor. Flört etmeyi bildiğini, bunun senin için çok doğal olduğunu kaç kez söyledin. Üniversitede ve hukuk firmasında çok rahat bir dönem geçirdiğini, çünkü erkekleri dişiliğinle kontrol ettiğini söylediğini hatırlıyorum. Benden bir fahişeymişim gibi söz ediyorsun. Rebecca birden Philip'e döndü. Sana da bir fahişeymişim gibi gelmiyor mu? Philip tavandaki en sevdiği noktaya çevirdiği bakışlarını oradan ayırmadan hızla yanıt verdi. Schopenhauer çok çekici bir kadının, kaderinin çok çekici bir erkeğinki gibi yalıtılmış bir hayat yaşamak olduğunu söyler. Diğerlerinin kıskançlıkla kör olduklarını ve bu üstün kişiye kızdıklarını işaret eder. Bu nedenle bu insanların aynı cinsiyetten yakın arkadaşları hiç olmaz. Bu pek doğru değil dedi Bonnie. Pam'i düşünüyorum, burada olmayan üyemizi. O da güzeldir ama bir sürü kız arkadaşı vardır. Philip dedi Tony. Yani diyorsun ki popüler olmak için aptal ya da çirkin mi olmak gerek? Kesinlikle dedi Philip ve akıllı bir insan hayatını popüler olmaya çalışarak geçirmez. Bu içi boş bir istektir. Popülarite doğru ya da iyi olanı tarif etmez. Tam tersine eşitlikçidir. Farkları ortadan kaldırır. İnsanın değerlerini ve amaçlarını görmek için içini araştırmak çok daha iyidir. Ya senin amaçların ve değerlerin diye sordu Tony. Philip Tony'nin sorusundaki hırçınlığı fark ettiyse bile belli etmedi ve içtenlikle yanıtladı. Schopenhauer gibi olabildiğince az şey dilemek ve çok şey öğrenmek istiyorum. Tony nasıl yanıt vereceği konusunda şaşkın bir şekilde başını salladı. Rebecca araya girdi. Philip, senin ya da Schopenhauer'un arkadaşlar konusunda söyledikleri benim için tamamen doğru. Gerçek şu ki benim yalnızca birkaç tane yakın kız arkadaşım oldu. Ama ya benzer ilgi ve yetenekleri olan iki insan? Bu durumda bu arkadaşlığın mümkün olduğunu düşünmüyor musun? Philip yanıt vermeden Julius araya girdi. Zamanımız çok kısalıyor. Son 15 dakika konusunda hepinizin kendinizi nasıl hissettiğinizi kontrol etmek istiyorum. Nasılız bakalım? Hedefe varamadık, ıskaladık dedi Jill. Dolambaçlı bir şeyler konuşuluyor. Ben kendimi çok iyi verdim dedi Rebecca. Hadi canım, kafamızda çok fazla şey var dedi Tony. Katılıyorum dedi Stuart. Benim aklım başımda değil dedi Bonnie. Patlamaya ya da çığlık atmaya çok yakınım ya da... Bonnie birden ayağa kalktı, çantasını ve ceketini kapıp odadan dışarı fırladı. Bir an sonra Jill ayağa fırlayıp onu yakalamak için koştu. Grup geri dönen ayak seslerini dinlerken garip bir sessizlik oldu. Az sonra Jill geldi, otururken Bonnie iyi, özür dilediğini ama üzerindeki baskıyı hafifletmek için çıkması gerektiğini söyledi. Gelecek hafta bu konuda konuşacakmış dedi. Neler oluyor dedi Rebecca, güneş gözlüğünü ve araba anahtarlarını çıkarmak için çantasını açarak. Bunu yapmasından nefret ediyorum, gerçekten sinir bozucu. Neler olduğu konusunda fikri olan var mı diye sordu Julius. PMT galiba dedi Rebecca. Philip'in yüzünün şaşkınlıkla buruştuğunu görünce Tony hemen söze girdi. PMT adet öncesi gerginliktir. Philip başıyla onaylayınca Tony yumruklarını sıkıp baş parmaklarını havaya kaldırdı. Hey hey, sana bir şey öğrettim. Artık bitirmemiz gerekiyor dedi Julius. Ama Bonnie'ye neler olduğu konusunda bir tahminim var. Stuart'ın özetine geri dönelim. Bonnie'nin oturumu nasıl başladığını hatırlıyor musunuz? Okuldaki tombul küçük kızdan nasıl sevilmediğinden ve diğer kızlarla özellikle güzel olanlarla rekabetinden söz etmişti. Şey, acaba bugün grupta bu yeniden yaratılmadı mı? Oturumu o açtı ve grup onu hemen Rebecca için bıraktı. Başka bir deyişle onun konuşmak istediği konu hepimizin oynadığı rolle gayet canlı bir şekilde resmedilmiş oldu. Hiçbir şey onu telaşlandırıp heyecanlandıramaz artık. Bizi dünyaya bağlayan ve bizi kaygı, yakıcı arzu, öfke ve korku dolu olan bizi sürekli acı içinde ileri geri sürükleyen binlerce istenç bağı. O hepsini kesip paramparça etti. Gülümseyerek geriye, şu anda oyunun sonuna gelmiş bir satranç oyuncusu gibi kayıtsızca önünde duran bu dünyanın düşsel görüntüler geçidine bakıyor. Schopenhauer, World as Will, cilt 1, sayfa 390. 18. Pem Hindistan'da, 2. 3 gün sonra sabaha karşı saat 3'te Pem uyanıktı ve öylece karanlığa bakıyordu. VIP ayrıcalıkları sağlayan üniversiteden öğrencisi Marjorie'nin müdahalesi sayesinde minik bir girintide yarı özel bir odası ve kadınlar yatakhanesinin hemen dışında özel bir tuvaleti vardı. Ama minik girinti sese karşı herhangi bir koruma sağlamıyordu. Pem diğer 150 Vipassana öğrencisinin nefeslerini dinliyordu. Hareket eden havanın fısıltısı, anne babasının Baltimore'daki tavan arası odasında pencerelere çarpan Mart rüzgarını dinleyerek yatışını hatırlatıyordu. Pem diğer tapınak zorluklarına katlanabiliyordu. Sabah 4'te kalkış, günde bir kez verilen az miktardaki vejeteryan yemek, sonsuz meditasyon saatleri, sessizlik, boş odalar ama uykusuzluk onu çok yoruyordu. Uykuya dalma mekanizması tamamen bozulmuştu. Eskiden nasıl uyuyordu? Hayır dedi kendi kendine, yanlış soru. Probleme eşlik eden bir soru bu. Çünkü uykuya dalmak istenebilecek bir şey değil. İstemeden yapılmalı. Birden aklına domuz Freddy ile ilgili eski bir anı geldi. 25 yıldır aklına gelmeyen bir çocuk kitapları dizisindeki usta dedektif Freddy'den ayakları eş zamanlılığını yitirdiği için artık yürüyemeyen bir 40 ayağa yardım etmesi isteniyordu. Sonunda Freddy 40 ayağa ayaklarına bakmadan ya da onları düşünmeden yürümesi talimatını vererek problemi çözüyordu. Çözüm farkındalığı kapatmak ve bedenin bilgeliğinin kontrolü ele almasına izin vermekti. Aynı şey uyumak için de geçerliydi. Pem atölye çalışmalarında öğretilen zihin temizleme ve bütün düşüncelerin uzaklaşmasına izin verme tekniklerini kullanarak uyumaya çalıştı. Tombul, bronz tenli, ukala, aşırı derecede ciddi ve aşırı derecede gösterişli Guru Goenka Vipassana'yı öğreteceğini ama önce öğrencilere zihinlerini nasıl susturacaklarını öğretmesi gerektiğini söyleyerek derse başlamıştı. Goenka karşısındakilere seslenirken sürekli eril zamir kullanıyordu. Pem de buna katlanıyordu. Feminizmin dalgaları henüz Hindistan kıyılarına çarpmamıştı. İlk üç gün Goenka Anapanasati'yi zihinsel nefes alma öğretmişti ve günler uzundu. Günlük ders ve kısa bir soru cevap süresinin ardından sabah 4 ila 9.30 arasındaki tek etkinlik oturma meditasyonuydu. Nefes almanın tamamen farkında olmak için Goenka öğrencileri iç nefes ve dış nefes konusunda çalışmaya teşvik ediyordu. Dinleyin, nefesinizi, sesini dinleyin dedi. Sürelerini ve sıcaklığını fark edin. İç nefeslerin serinliği ve dış nefeslerin ılıklığı arasındaki farka dikkat edin. Dikkatinizi burun deliklerinize verin, tam havanın girip çıktığı anatomik noktaya. Yakında nefesiniz gittikçe incelecek, ta ki tamamen yok olmuş gibi görünene kadar. Ama daha derine odaklandığınızda onun gizli ve narin yapısını ayırt edebileceksiniz. Eğer bütün talimatlarıma sıkıca bağlı kalırsanız dedi gökyüzünü işaret ederek. Eğer kararlı bir öğrenciyseniz Anapanasati zihninizi susturacaktır. O zaman zihninizin bütün engellerinden kurtulacaksınız. Huzursuzluk, öfke, kuşku, cinsel arzular ve uyuşukluk. Tetikte, sakin ve neşeli bir duruma geçeceksiniz. Zihin susturma gerçekten Pem'in aradığı kutsal kaseydi. İgat Puri yolculuğunun nedeni oydu. Son birkaç haftadır zihni kocası Earl ve sevgilisi John'la ilgili gürültülü, saplantılı, müdahaleci hatıralar ve fantazileri geri püskürtmeye çalıştığı bir savaş alanıydı. Earl 7 yıl önce hamile kalıp daha derin bir ilişkisinin olmasını istemediği sıradan bir yatakta oyun arkadaşı olan sevgilisine haber vermeden bebeği aldırmaya karar verdiğinde ameliyatı yapan jinekoloğuydu. Earl sıra dışı biçimde nazik, ilgili bir adamdı. Kürtajı becerikli bir şekilde yapmış ve durumunu sormak için onu iki kez evinden arayarak olağan dışı bir ameliyat sonrası takip uygulamıştı. Kuşkusuz bir insanın varlığının sona erdirilmesi düşünülünce kendine adamış tıbbi bakım abartılı bir retorik gibi kalıyordu. 3 gün sonra 3. telefon ve öğle yemeği daveti gelmiş. Earl bu yemekte doktor sıfatından talibe geçişini onunla becerikli bir şekilde tartışmıştı. 4. telefonda Pam, New Orleans'daki bir tıp toplantısında ona eşlik etmeyi fazla istekli olmasa da kabul etmişti. Flörtleri sersemletici bir hızla ilerliyordu. Hiçbir zaman Pam'i bu kadar iyi tanımıyor, onu bu kadar rahatlatmıyor, her girintisini çıkıntısını onun kadar iyi bilmiyor, ona daha fazla cinsel zevk vermiyordu. Earl'ün pek çok harika özelliği olmasına rağmen yetenekli, yakışıklı ve kendini iyi taşıyan biriydi. Pam ona kahramanca, olduğundan daha büyük bir kişilik atfetmişti. Bunu şimdi fark ediyordu. Seçildiği muayenehanesini doldurarak onun şifalı dokunuşu için yaygara koparan kadınlar kuyruğunun başına terfi ettiği için başı dönüyordu. Büyük bir aşk yaşıyordu ve yalnızca birkaç hafta sonra Earl'ün evlenme teklifini kabul etti. Başta evlilik hayatı çok mutlu geçiyordu. Ama 2. yılın ortalarına doğru Earl'ün 60 yaşında ve kendisinden 25 yaş büyük olduğu gerçeği kafasına dank etmeye başlamıştı. Earl'ün daha fazla dinlenmeye gereksinimi oluyordu. Bedeni yaşını gösteriyordu. Saç boyasına direnen beyaz saçları ortaya çıkıyordu. Earl'ün bileğindeki sakatlık pazar günleri birlikte oynadıkları tenis maçlarına son vermişti. Dizindeki kıkırdak yırtılıp kayak hayatına da son verince Earl, Tahoe'daki evini Pam'e danışmadan satılığa çıkarmıştı. Üniversitedeyken oda arkadaşı da olan ve yaşlı bir adamla evlenmemesini tavsiye eden yakın arkadaşı Sheila, şimdi de kendi kişiliğini sürdürmesi ve yaşlanmak için acele etmemesini söylüyordu. Pam hayatının hızla ileri sarıldığını hissediyordu. Earl'ün yaşlanması onun gençliğini tüketiyordu. Earl her gece eve 3 martinisini güç bela içip TV seyredecek kadar bir enerjiyle geliyordu. En kötüsü de hiç okumamasıydı. Bir keresinde edebiyat hakkında ne kadar akıcı, ne kadar kendine güvenli konuşmuştu. Middlemarch ve Daniel Deronda sevgisi onu Pam'e nasıl sevimli göstermişti. Yalnızca kısa bir süre sonra biçimi özle karıştırdığını görmek Pam için ne büyük bir şok olmuştu. Earl'ün edebiyat gözlemleri yalnızca ezbere dayanmakla kalmıyordu. Kitap repertuarı da sınırlı ve durağandı. En kötüsü de buydu. Okumayan birini nasıl sevebilmişti? En yakın ve sevgili arkadaşlarının George Eliot, Wolfe, Murdoch, Gaskell ve Brighton sayfalarında yaşadığı Pam bunu nasıl yapabilmişti? Ve işte bu noktada John, yani Pam'in Berkeley'deki bölümündeki uzun zarif bir boynu ve çıkık Adem elması olan kolları kitap dolu kızıl saçlı doçent hayatına girmişti. İngiliz profesörlerin iyi okuması beklenirken, Pam kendi uzmanlıkları olan, yüzyılda nadiren çıkan ve yeni romanlara tamamen yabancı olan pek çok profesör tanıyordu. Ama John her şeyi okuyordu. 3 yıl önce John'un görevinin uzatılması talebini sırf 2 büyüleyici kitaba dayanarak desteklemişti. Chess, The Aesthetics of Brutality in Contemporary Fiction, Satranç, Çağdaş Anlatıda Gaddarlık Estetiği ve No Sir, The Androgynous Heroine in Late 19th Century British Literature. Hayır efendim, geç 19. yüzyıl İngiliz edebiyatında androjen kadın kahraman. Arkadaşlıkları tipik, romantik, akademik uğrak yerlerinde filizlendi. Fakülte ve bölüm komite toplantıları, fakülte kulübü lokali, Norris konferans salonunda üniversitede görevli bir romancı ya da şairin yaptığı aylık okumalar. Bu arkadaşlık paylaşılan akademik maceralarda kök saldı. Batı uygarlığı öğretim programında 19. yüzyılın büyük adamlarını öğreten ekibe ya da birbirinin derslerine konuk öğretim görevlisi olarak katıldılar. Ve bu bağ, fakülte senatosu atışmalarındaki ders saatleri ve maaş çıkarmalarında ve acımasız terfi komite çatışmalarındaki siper savaşlarında kalıcı hale geldi. Kısa süre içinde birbirlerine o kadar güvenir hale geldiler ki roman veya şiir konusunda nadiren başka bir yerden tavsiye arar oldular. Aralarındaki e-posta yazışmaları içerikli felsefi edebiyat metinleriyle doluydu. İkisi de yalnızca süslü ya da sakarca zeki olan alıntılardan kaçınıyordu. yüceden daha azına razı olmuyorlardı. Güzellik artı bilgelik arayışı. İkisi de Fitzgerald ve Hemingway'den nefret ediyor. İkisi de Dickinson ve Emerson'a bayılıyordu. Paylaştıkları kitap sayısı arttıkça ilişkileri daha da büyük bir uyum içinde ilerlemeye başladı. Aynı yazarların aynı derin düşüncelerinden etkileniyorlardı. Sezgisel anlayış anını birlikte yaşıyorlardı. Kısacası bu iki İngilizce profesörü aşıktı. Sen kendi evliliğini boz, ben de benimkini. Bunu ilk kim söylemişti? İkisi de hatırlamıyordu. Ama birlikte katıldıkları eğitim ekibinin ikinci yılında bu yüksek riskli aşk taahhüdünü yüklenmişlerdi. Pam hazırdı ama Blue çağında iki kızı olan John doğal olarak daha fazla zaman istiyordu. Pam sabırlıydı. Erkeği John, Tanrı'ya şükür iyi bir adamdı ve evlilik yemininin anlamı gibi ahlaki konularla uğraşmak için zaman istiyordu. Ve çocuklarını terk etmesi yüzünden duyduğu suçluluk duygularıyla da mücadele ediyordu. İnsan tek suçu donukluk olan, parıltılı bir sevgiliden sıkıcı anneliğe geçen bir eşi nasıl terk ederdi? John bu konuda yol aldığı, problemi başarıyla tanımladığı ve üzerine gittiği, artık gereksinim duyduğu tek şeyin karar vermek ve harekete geçmek için uygun anı seçmek için biraz daha zaman olduğu konusunda Pam'e tekrar tekrar güvence vermişti. Ama aylar geçmiş ve uygun an hiç gelmemişti. Pam, John'un da pek çok tatminsiz eş gibi suçluluk duygusundan ve geri dönüşü olmayan ahlak dışı hareketin yükünden kurtulmak için bu kararı karısına verdirmeye çalıştığından kuşkulanıyordu. İçine kapanmış, karısına karşı bütün cinsel ilgisini yitirmişti ve onu sessizce bazen de yüksek sesle eleştiriyordu. Bu eski ben ayrılamıyorum ama onun ayrılması için dua ediyorum manevrasıydı. Ama işe yaramıyordu. Karısı yemi yutmuyordu. Sonunda Pam tek taraflı harekete geçti. Harekete geçmesini tatlım bilmek istersin diye düşündüm şeklinde başlayan iki telefon konuşması sağlamıştı. Earl'ün hastalarından ikisi ona bir iyilik yapma bahanesiyle kocasının cinsel sömürücü davranışı konusunda onu uyarmak istemişti. Earl'e başka bir hastası tarafından mesleki olmayan davranışta bulunmaktan dolayı dava açılınca Pam çocuğu olmadığı için şanslı yıldızlarına teşekkür edip boşanma avukatını aramak için telefona sarılmıştı. Onun bu hareketi John'u kararlı bir harekete zorlayabilir miydi? Hayatında John olmasa bile evliliğini bırakacak olmasına rağmen Pam şaşırtıcı bir inkar gücüyle kendisini Earl'ü sevgilisinin hatırına bıraktığını inandırmış ve John'a gerçeğin bu versiyonunu sunmuştu. Ama John ağırdan alıyordu. Hala hazır değildi. Sonra bir gün kararlı bir adım attı. Haziran ayında derslerin son gününde her zamanki yerlerinde hararetli bir sevişmenin ardından oldu bu. John'un ofisinin sert döşemesinin üstüne kısmen masanın altına doğru serdikleri mavi köpük döşeğin üstünde sevişmişlerdi. İngiliz profesörlerin ofisinde kanepe bulunmuyordu. Departman, öğrencilerine sarkıntılık yapan profesörlere açılan davalar yüzünden o kadar büyük sıkıntı çekiyordu ki kanepeler yasaklanmıştı. John, pantolonunun fermuarını çektikten sonra kederli bir şekilde ona baktı. ''Pam, seni seviyorum ve seni sevdiğim için kararlı olmak istedim. Sana bu yaptığım haksızlık ve bu baskının kalkmasını istiyorum.'' Özellikle senin üstünden ama benim de üstümden. Birbirimizi görmeye ara vermemizi istiyorum. Pam serseme dönmüştü. Sözlerini belli belirsiz duymuştu. Sonraki günler boyunca John'un mesajı hazmedemeyeceği kadar büyük, kusamayacağı kadar ağır bir kitle gibi midesine oturmuştu. Ondan nefret etmekle sevmek ve onu arzulamak ve ölmesini dilemek arasında gidip geliyordu.